Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'le hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytene salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Behmen 1403 Hicri Kameri, 4 Şaban 1446, Miladi Takvimle 3 Şubat 2025 Pazartesi. Aynı zamanda İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Sayın Hüseyin Yeşil ile İmam Seccad Aleyhisselam'ın veladetiye durumu üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, dünya tarihi ve hidayet hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Irak Meclis Başkanları bir araya geldi. İran Dışişleri Sözcüsü, Amerika'nın İran karşıtı gruplara mali yardımı kesmesini değerlendirdi. Tüm General Selami, İran devrim muhafızları Kudüs gücü düşmanı yıprattığını belirtti. İran ordu ve devrim muhafızları deniz kuvvetleri filosu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Ve Demir Kubbe'nin Aksa Tufanı operasyonundaki yenilgisine dair yeni detaylar şimdi haberler.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf, Irak Meclis Başkanı ile yaptığı ortak basın toplantısında İran ve Irak'ın ciddi anlamda işbirliği ve koordinasyon içinde olduğunu belirtti. Parsüde'nin Merhaber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile yaptığı ortak basın toplantısı düzenledi. Meclis Başkanı Galibaf bu toplantıda İran ve Irak arasındaki siyasi, dini ve ekonomik benzerliklere dikkat çekerek aslında halkımız ve Irak hükümeti ve parlamentosu bölgede barış ve istikrarın sağlanması, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve İslam dünyasında olduğu kadar uluslararası düzeyde de etkinin geliştirilmesi konusunda ciddi anlamda işbirliği ve koordinasyon içinde dedi. Galiba her iki ülkede dirinin şüphesi İslam ve İslam ümmetinin onurunu savunma konusunda kararlıdır. Aynı zamanda karşılıklı ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştireceğiz. Özellikle komşu ülkeler ve hem Arap ve hem de Arap olmayan İslam ülkeleriyle bölgesel istikrar ve barış için işbirliğimizi güçlendireceğiz ifadesini kullandı. Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani de ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Galibaf, bugün Irak Meclis Başkanı ile yaptığım görüşmede parlamento ilişkilerinin geliştirilmesi ve ayrıca ortak komisyonların ekonomik alanlarda etkinleştirilmesi vurgulandı. Karayolu taşımacılığı ve ayrıca Hürremşehir Basra demir yolu hattının geliştirmesi gibi diğer konular da bu görüşmede ele alındı ifadelerinde bulundu. Meclis Başkanı Galibaf, Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın son Irak ziyaretini atıfta bulunarak, bugün Irak Meclis Başkanı ile yaptıkları toplantıda bu ziyaretin gündeme geldiğini söyledi. Galibaf, konuya ilişkin olarak da Cumhurbaşkanımızın Irak'ta imzaladığı mütabakat zaptı, bugün yapılan toplantıda her iki ülkenin meclisinin öncelikle gündemi olarak ele alındı ve bu mütabakatların hayata geçirilmesi için iki ülke parlamentosu ortak çaba sarf edecektir açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekahi, Amerika'nın bazı İran karşıtı gruplara mali yardımı kesmesi hakkında yaptığı açıklamada, bunun Amerika'nın diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesi ve zımni itirafının açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Bekahi, bu gelişme Biden yönetiminin finansal kaynaklar aracılığıyla İran'ın iç işlerine baskı yapma ve müdahale etme politikalarının bir başka kanıtıdır, dedi. İsmail Bekai, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri arasındaki görüşmelere de değinerek, iki ülke arasında verimli görüşmeler yapıldı. İlişkilerin güçlendirilmesi ve bazı medya kaynaklı yanlış anlamaların giderilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Bu görüşmeler ortak endişelerin daha iyi anlaşılması ve ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu bir başlangıç olabilir, dedi. Ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki görüşmelere de değinen Bekai, Kafkasya'nın güvenliği İran ve bölge ülkeleri için büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında barış ve istikrarı desteklemek amacıyla her türlü yardımı sağlamaya hazırız ifadelerini kullandı. Bekai, İsveç'te Stockholm kentinde bulunan İmam Ali Merkezi'nin imamı Muhsin Hakim Elahi'nin gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili iddialara yanıt vererek, bu suçlamalar kesinlikle temelsizdir, dedi. Ayrıca son dönemde İsveç'in aldığı bazı kararların yapıcı olmadığını ve üçüncü tarafların İsveç-İran ilişkilerini sabote etmeye çalıştığını ifade etti. İran'ın bu konudaki rahatsızlığını hem Stockholm'daki İsveç yetkililerine hem de Tahran'daki İsveç Büyükelçiliğine ilettiğini vurguladı. Amerika'nın Irak'taki askeri varlığını uzatmayı değerlendirdiğine dair haberler hakkında konuşan Bekai, İran yabancı askeri güçlerin bölgede bulunmasını hiçbir şekilde istikrar ve güvenliğe katkı sağlayan bir unsur olarak görmemektedir. Bu İran'ın değişmez tutumudur, dedi. Bekai, Katar ve Irak'ın İran ile Suriye arasındaki ilişkilerde arabuluculuk yapabileceğine dair iddiaları ise, dost ülkelerin bu yöndeki diplomatik çabaları olağan dışı bir durum değildir. İran, nihai kararlarını en iyi şekilde değerlendirmek için her türlü imkanı ve kapasiteyi kullanmaktadır şeklinde yanıt verdi. Son olarak İran'ın Lübnan'a mali destek sağladığına dair iddiaları değerlendiren Bekai, bu tür haberler Siyonist rejimin İran hakkında kasıtlı bir propaganda çalışmasıdır ve Lübnan'ın yeniden inşasını engellemeye yönelik bir girişimdir, dedi.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Kudüs gücünün düşmanın sahada yıprattığını ve nefessiz bıraktığını belirtti. Barsu'dan iri ve dayandırdığı haberine göre Tümgeneral Hüseyin Selami, devrim muhafızlarının büyük ve tehlikeli olaylarla güçlendiğini ve emperyal güçlerin gösterişli imajından da korkmadığını belirtti. Selami, askeri kabiliyetlerimizin küçük bir bölümü bile güç dengelerini değiştirmiştir. Füzelerimiz her zaman ve her noktada düşmanın bölgedeki çıkarlarını yüksek hassasiyetiyle vurabilir, dedi. Tümgeneral Selami ayrıca şu ifadeleri kullandı. Devrim muhafızlarının silahlı deniz unsurları denizde düşman ile her noktada mücadele edebilir. Amerikan yetkilileri İran'ın Fars Körfezi'ndeki deniz gücünü kabul etmek zorunda kaldı. Düşman insansız hava araçlarının düşürmesi ve sadık vaat operasyonları gibi başarılarla İran'ın caydırıcı saygı uyandıran bir güç haline geldiğini vurgulayan Selami, Kudüs gücü düşmanı sahada yıprattı ve tüm bölgede düşmana karşı bir savaş alanı kurduk, dedi.
İran devrim muhafızları ve Ordu Deniz Kuvvetleri'ne ait 4 savaş gemisinden oluşan bir deniz filosu ikili görüşmeler ve liman ziyareti amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi. Fars Today'in Taslim Haber Ajansı'ndan aklan verdiği habere göre Fars Körfezi'ne kıyısı olan komşu ülkelerle askeri ve güvenlik işbirliğini artırma çerçevesinde Şehit Settar Mahmudi adlı deniz filosu, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait 3 savaş gemisi ve İran ordusu Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş gemisinden oluşarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etti. Filo bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika Limanı'nda resmi askeri törenle karşılandı. Bu ziyaret kapsamında İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinden 150 asker ve İran Ordusu Deniz Kuvvetlerinden 50 asker, Tuğ Amiral Ramazan Abdullah komutasında 3 gün boyunca karşılıklı işbirliği ve koordinasyon sağlamak, İran'ın savunma kabiliyetlerini uluslararası düzeyde tanıtmak ve deniz savunma diplomasisini güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek. Ziyaretin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Halid Limanı'nda düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda İran Deniz Kuvvetleri personeli ve askeri öğrenciler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin operasyonel ve eğitim amaçlı deniz yeteneklerini incelemek, sahaya deneyimi kazanmak ve bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla çeşitli değerlendirmelerde bulunacak.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri, yakında Devrim Muhafızları donanmasında çok amaçlı İHA taşıyıcı geminin ekleneceğini duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri, İran Devrim Muhafızları ve ordusuna ait olan 4 geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yola çıkacağını belirtti. Amiral Tengseri, farklı ülkelerle ortak tatbikatlar hakkında Irak dahil komşu ülkelerle tatbikatlar gündemde. Örneğin Umman donanması ile bu alanda etkileşimler yürütüldü. Umman ile ortak tatbikatlara da katıldık dedi. Hürmüz bazındaki deniz güvenliğinin çok önemli olduğunu da belirten Amiral Tengseri, yıllardır Hürmüz bazının güvenliğini sağlıyoruz ve bu alanda iyi adımlar atıldı ifadesini kullandı. Amiral Tengseri, insansız hava aracı taşıyan gemiler hakkında ise bizim İHA taşıyıcı gemilerimiz var. Bunlar helikopter ve insansız hava aracı taşıyabiliyor. İnşallah kısa süre içinde bu insansız hava aracı taşıyan gemi Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne eklenecek ifadelerinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhuriyeti Yardımcısı ile görüşmesinde bölge ülkelerinin sorunları müzakere yoluyla ve bölge dışı tarafların yıkıcı müdahalelerinden uzak bir şekilde çözme iradesine verdiği desteği sürdürme konusunda İran'ın ilkesel yaklaşımına vurgu yaptı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı ile görüşmesinde bölge ülkelerinin sorunları müzakere yoluyla ve bölge dışı tarafların yıkıcı müdahalelerinden uzak bir şekilde çözme iradesini verdiği desteği sürdürme konusunda İran'ın ilkesel yaklaşımını vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev dün sabah Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile bir araya geldi. Pars Today'in İran'a dayandırdığı haberine göre Seyyid Abbas Irakçı bu görüşmede Kafkasya bölgesindeki gelişmelerin önemi ve bunun bölge ülkelerinin istikrarı, güvenliği ve kalkınması üzerindeki etkisine dikkat çekerek İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkelerinin sorunları müzakere yoluyla ve bölgesel aktörlerin kapasitesinden yararlanarak dış güçlerin yıkıcı müdahalelerinden uzak bir şekilde çözme yönündeki iradesini desteklemeye devam edeceğini belirtti ve bu konuda yardımlarını sürdüreceğini ifade etti. Irakçı, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki çok sayıda ortaklık ve derin tarih, kültürel, dini ve akrabalık bağlarına işaret ederek iyi komşuluk ilişkileri ve komşularla ilişkileri geliştirme yaklaşımını vurguladı. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven temelinde daha da genişleyicini umduğunu dile getirdi. Görüşmede Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iki komşu ve kardeş ülke arasındaki ilişkileri karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde geliştirme ve genişletmeye özel önem verdiğini vurguladı. Ayrıca iki ülke yetkililerinin son dönemdeki ziyaretleri ve ortak ekonomik komisyon toplantılarına değinerek iki ülke arasında ilişkileri geliştirmek için büyük fırsatlar olduğunu belirtti ve mevcut dönemde ikili ve çok taraflı işbirliği süreçlerinin daha da genişleyeceğini umduğunu ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Kafkasya bölgesinde yabancı güçlerin varlığına müdahalesine karşı çıkmış. Konusundaki tutumunu her zaman açıkça ortaya koymuş ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Tahran yönetimi, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak Kafkasya bölgesinde herhangi bir jeopolitik değişikliğin kabul edilemez olduğunu ve bölge ülkelerinin çıkarlarına zarar verdiğini düşünmektedir. İran, Kafkasya bölgesinde barış, istikrar, güvenliğin sağlanması ve korunması için işbirliği yapmaya her zaman hazır olduğunu defalarca ifade etmiştir. Kafkasya bölgesinin stratejik önemi İran için diğer sınır komşuları kadar büyük bir öneme sahiptir. Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu bölgede İran ile sınır paylaşmaktadır. Ortak sınırların yanı sıra bu bölge doğudan batıya ve hatta kuzeyden güneye uzanan bir ticaret ve transit koridoru olup Avrasya bölgesiyle Avrupa'ya gelişimi sağlaması nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle Siyonist rejimi bazı batılı ülkeler gibi yabancı güçlerin bu bölgedeki varlığı istikrarsızlık yaratan bir unsur olup Kafkasya bölgesine zarar vermektedir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipor.
Tahran Radyosu'ndan Aşum haberleri devam ediyor. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, İran ile bölge ülkeleri arasında veri transferi ve trafik yönetimi konularında bir işbirliği mütabakatı imzalandığını duyurdu. Parsü'den İRİB Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi bugün, Dubai'de düzenlenen 2025 iletişim kapasiteleri etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada İran'ın veri transferi güzergahındaki stratejik konumuna dikkat çekerek bölgesel veri trafiği transferi için imzalanan işbirliği mutabakatının ekonomik ilişkileri güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Haşimi mutabakatın komşu ülkeler ve Fars Körfezi bölgesi ülkeleri arasında aktif ve sürdürülebilir bir konsorsiyum oluşturmayı amaçladığını ifade etti. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ayrıca şu noktaya da vurgu yaptı. Bu işbirliği Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya gibi kuzey ülkelerinden gelen veri trafiğinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi güney ülkelerine aktarılmasını sağlayacak ve Fars Körfezi ile Oman Denizi bölgesindeki veri trafiğinin daha düzenli bir şekilde yönetmeyi yardımcı olacak. Dubai'de bugün gerçekleştirilen 2025 iletişim kapasiteleri etkinliği birçok ülkeden iletişim sektörü uzmanları ve temsilcilerinin katılımı ile düzenlendi. Etkinlik bölgesel bilgi ve iletişim teknolojileri alanında stratejik işbirliklerinden gelişmesi için önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.
Siyonist rejim ordusu hava savunma sistemi olarak bilinen Demir Kubbe'nin Aksa Tufanı operasyondaki başarısızlığına dair yeni detaylar yayımladı. Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu yayımladığı raporda şunları itiraf etti. Rejim radyosunun rejim ordusunun araştırmaları Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'te Demir Kubbe sisteminin ağır bir yenilgi aldığını ortaya koyuyor. Siyonist rejim ordusunun araştırmalarına göre Demir Kubbe 7 Ekim'de Gazze şeridinden atılan roketlerin yarısını bile takip edemedi ve engelleyemedi. Raporda şu ifadeler yer aldı. 7 Ekim'de Hamas güçlerinin Gazze şeridi çevresindeki yerleşim bölgelerine sızması nedeniyle Demir Kubbe füze sisteminin bataryalarının yeniden şarj edilmesi mümkün olmadı. Aksa Tufanı operasyonunun ardından Siyonist rejim 7 Ekim 2023'ten itibaren Amerika'nın desteğiyle Gazze halkına karşı yıkıcı bir savaş başlattı. Soykırımcı İsrail rejimi yaklaşık 1 yıl 3 ay süren vahşi savaş ve askeri hedeflerine ulaşamama, esir alınan askerlerini kara müdahalesiyle kurtaramama, halk direnişini bitirememe, sonrası 15 Ocak 2025'te Hamas ile ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bu anlaşma 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.
Irak güvenlik güçleri, halk seferberliği güçleri, Haşişabi ile birlikte Selahaddin vilayetindeki Tikrit'in batısı ve Anbar vilayetinin merkezi Ramadi'nin batısında DAEŞ'ın kalan unsurlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Parsü'den İrna'ya dayandırdığı habere göre Irak'ta bir güvenlik kaynağı bugün yaptığı açıklamada Tikrit'in batısında DAEŞ unsurlarından temizlenmesi amacıyla geniş çaplı bir güvenlik operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyon iki farklı noktadan başlatıldı ve bomba imha ekipleriyle istihbarat güçlerinin koordinasyonu ile yürütülüyor. Bu güvenlik kaynağı operasyonun hedefinin Tikrit'in batısındaki köylerin güvenliğini sağlamak için 6 kilometre derinliğine kadar bölgenin temizlenmesi olduğunu belirtti. Operasyonun istihbarat verilerine dayanarak yürütüldüğünü vurgulayan yetkili, belirlenen tüm bölgelere ulaşıncaya dek operasyonun süreceğini de ifade etti.
Suriye kaynakları Halep'in doğusunda bombalı bir aracın patladığını bildirdi. Suriye Sivil Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Halep'in doğusundaki Münbiç kentinde bombalı araç infilak etti. İrna'ya dayandırılan habere göre patlamada 21 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 20'si kadındı. Ayrıca 10 Suriyeli sivil de yaralandı. Şu ana kadar olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.
Ve Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Birleşmiş Milletler ofisinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Parsüden İRIB haber ajansına dayandırdığı bilgilere göre bugün Afgan medyası Birleşmiş Milletler ofisinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişinin daha yaralandığını duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki yeni tür müzakerelerin olumlu sonuçları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'da Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanı ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin ve siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanı Hikmet Hacıyev, pazar günü Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Hacıyev bu görüşmeden önce İran Devrim Lideri Temsilcisi ve Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanı ayrıca İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi Danışmanı Mehdi Sena ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanı ile yaptığı görüşmede İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki birçok ortak noktaya ve derin tarihi, kültürel ve dini akrabalık bağlarına iyi komşuluk yaklaşımına ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin derinleştirmesine özel önem verdiğini vurguladı. Irakçı ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve güvenceye dayalı olarak daha da gelişmesine de umduğunu dile getirdi. Irakçı Kafkasya bölgesindeki gelişmelerin önemine ve bölge ülkelerinin istikrarı, güvenliği ve kalkınması üzerindeki etkisine değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkelerinin iradesine desteklemeye devam etme ve bölge meselelerinin müzakere yoluyla çözümüne dair ilkeli yaklaşımını vurgularken ülkelerin kapasitesini kullanmayı ve bölge dışındaki tarafların yıkıcı müdahalelerinden kaçınmayı da vurguladı ve bu konuda yardım sağlamaya devam etmeyi hazır olduklarını ifade etti. Görüşmede Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki komşu ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı kapsamlı bir şekilde geliştirmesi ve genişletilmesine özen önem verdiğine vurgulayarak iki ülkeden yetkililerin son dönemde gerçekleştirdiği ziyaretlere ve ortak ekonomik komisyon toplantısına işaretle iki ülkede ilişkilerin gelişmesi için büyük bir potansiyel var ve önümüzdeki dönemde ikili ve çok taraflı işbirliği sürecinin daha da genişleyeceğini umuyoruz dedi. Hikmet Hacıyev, İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede taraflar arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiği vurgulandı. Ahmedyan bu toplantıda şunları söyledi. Biz Azerbaycan Cumhuriyeti ile bir bütünüz ve iki öz kardeşiz. Dolayısıyla dostluğu ve kardeşliği korumak ve geliştirmek bizim görevimizdir. Çabamız bu ilişkilerdeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Aliyev'in Bakü'ye yaptığı son ziyarete kendisiyle gerçekleşen iyi ve dostane görüşmeyi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın iyi tutumlarına atıfta bulunarak şöyle devam etti. Her iki taraftaki düşmanlar ve kötü niyetliler İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostça olmamasını istiyor. Ancak iki ülkenin akıllı adamlarının sahaya inip bu yıkıcı atmosferi kontrol altına alması gerekiyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışmanı'nın İran ziyareti iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin genişletilmesi yönünde atılan ortak bir adım ve ikili işbirliğinin bir göstergesi. İran'ın bölgedeki stratejik konumu göz önüne alındığında Azerbaycan yetkileri son haftalarda iki ülke arasındaki işbirliğini genişletme yönünde olumlu adımlar atıyor. İki ülke yetkileri arasındaki görüşmelerde sınır koridorlarının değerlendirilmesi, özel sektör işbirliğinin artırılması ve ekonomik yatırımlar ele alınacak. Tarihinle Bakü arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde ise karşılıklı güvenin tesis edilmesi etkili rol oynayacaktır. Bölgedeki yabancıların temel planı ve hedefi her zaman mevcut şartları istismar ederek komşu ülkeler arasında gerginlik yaratmak olmuştur ve İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında doğrudan işbirliği ve istişare bu komploları etkisiz hale getirecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran'ın yeni savunma başarıları hangi mesajları veriyor başlığı altında. İran'ın savunma alanındaki başarılarının kamuoyuna duyurulmasının ardından pazar günü sabahın erken saatlerinde ülkenin güney kıyılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait deniz füze kenti tanıtıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, "Sistemlerimiz yerin yüzlerce metre altında saklanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda çok kısa sürede faaliyete geçiyor," dedi. Amiral Tengsiri söz konusu sistemlerin özel kabiliyetlerine değinerek bu sistemler dünyada deniz seyir füzesi teknolojisinde en ileri noktada yer alan benzersiz özelliklere sahiptir. Hareketi artık doğrusal olmayan tam güdümlü ve hedefleri tespit etmede tam akıllı füzeler dedi. Son günlerde ve aylarda İran coğrafyasının farklı yerlerinde defalarca yeraltı askeri şehirleri tanıtıldı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin bu yeraltı şehirlerini gün yüzüne çıkarması önemli bir mesaj içeriyor. Önemli mesajlardan biri İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz alanı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda askeri yeteneklerini güçlendirmeye büyük önem vermesidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yaklaşımı askeri caydırıcılığın artırılmasına verdiği önemden kaynaklanmakta. Bir diğer önemli mesaj ise İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere uygun olarak askeri imkan ve kabiliyetlerini güncellemekte olmasıdır. Aslında bu yeraltı şehirlerinin tanıtılması İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri teçhizat alanında da boş durmadığını, üstelik silahlı kuvvetler askeri teçhizatı güncellemek için gerekli dinamizme ve yerli bilgiye sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu yeraltı şehirlerinin gösterilmesinin bir diğer önemli mesajı da düşmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri kabiliyetlerini değerlendirirken hata yapmaması gerektiğidir. Daha önce İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, "Bu füze şehirleri bizim gücümüzün bir parçasıdır. Füze şehirlerinin gösterilmesinin amacı düşmanların hesaplarının daha hassas olmasını ve hata yapmamasını sağlamaktır. Çünkü hatalar hem kendilerinin hem de başkalarının başını derde sokabilir," demişti. Yeraltı şehirlerinin gösterilmesinin en önemli mesajlarından bir diğeri İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin koruma ve güvenlik ilkelerine uymasıdır. Zira bu şehirler düşmanın bu yeraltı şehirlerine saldıramaması için yerin derinliklerine inşa edilmiştir. Aslında İran Devrim Muhafızları Ordusu ve orduyu da kapsayan silahlı kuvvetlere ait üst ve yeraltı şehirlerin en önemli özelliği bulundukları yerin gizliliğidir. Bu özellik düşmanın İran silah silah depolarına karşı sığınak delici bombalar kullanma tehdidini ortadan kaldırıyor. Savaş mühendisliği alanındaki uzmanlara göre yeraltı şehirleri düşmanın sığınak delici bombalarının bu şehirlere nüfuz edemeyeceği ve İran'ın silah kapasitesini vuramayacağı şeklinde inşa edilmiştir. Bu nedenle yeraltı füze şehirleri inşa etmek caydırıcılığı artırmanın etkili bir yoludur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Hazreti İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın mübarek doğum gününü tüm Ehl-i Beyt aşıklarına kutluyoruz. İmam Seccad Aleyhisselam 12 İmamlar silsilesinin 4.'südür sevgili dinleyiciler. Meşhur kavle göre Hicri 38. yılın Şaban ayının 5. günü Medine şehrinde doğmuştur o hazret. Şimdi İmam Zeynul Abidin'in hayatı ve bu kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili biz bir bağlantı kurduk. Uzman konuğumuzla röportajımızda din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil bizim telefon attığımızda. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Hüseyin Hocam. Şimdi İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek doğum gününü idrak ediyoruz ve o hazretin tabii ki Kerbela olaydan sonra yani ne kadar etkin bir rol ifa ettiğini ve bu olayı anlatmada nasıl Hazreti Hüseyin'in şehadeti hakkında Müslümanları aydınlatma konusunda ne kadar çabaladığını herkes biliyor. Şimdi konudan yola çıkarak siz nasıl değerlendirirsiniz bu yüce zatın doğum günü yıl dönümünde ne söyleyeceksiniz bize?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ven naru lil mulhidin el munafikin el kafirin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu ala a'daihim ecmein. Allah katından diliyorum bu mübarek doğumu. Zaten kutlu bir doğumdur. Mübarek bir doğumdur. İnsanlar için huzur ve mutluluk getirecek bir doğumdur. Zira Allah-u Zülcelal ve İkram Kur'an-ı Kerim'de zaten bu olayı kısa bir cümleyle özetlemiş. Hazreti Peygamber'e hitaben وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Ve Peygamberimiz Hazretleri de Ehl-i Beyt'ini kendisinden saymış, kendi nefsinden saymış. Özellikle bir tarihi geçmişi vardır o olayın, kendisinden sayma olayının, mübahele olayında. Necran Hristiyanlarıyla tabir yerindeyse sözlü bir kapışmaya, sözlü bir tartışmaya girdiklerinde Peygamberimiz, siz de evlatlarınızı, kadınlarınızı, çocuklarınızı alın gelin ben de geleyim. Biz de gelelim Allah-u Teala'dan yalancılara lanet dileyelim dediğinde yanında Ehl-i Beyti vardı yalnız. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Buradan anlıyoruz ki Ehl-i Beyt'in içinde olan fertler peygamberin kendisinden birisidir. Yani bu ve ma erselnaka illa rahmeten lil alemin, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik sözünün içerisinde Ehl-i Beyt de vardır. Yani bu doğum zaten başlı başına kutlu, mübarek, mükemmel bir doğum. Dünyaya ışık verecek, dünyayı aydınlatacak, insanları doğruluğa çekecek, götürecek bir şahsiyetin dünyaya gelişidir. İnsanoğlu hasreten Müslüman alemi o yüce şahsiyeti tanıyamadı, anlayamadı. Ve anlayamadığı için de İslam aleminin bugünkü manzarası gözümüzün önünde. Onun için Allah-u Teala'dan sözüme başlarken arz ettiğim gibi en büyük, en kapsamlı dileğim budur ki ya Rabbim İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselamın hürmetine, İslam alemine birliği, beraberliği, kardeşliği anlamayı nasip et, özümsemeyi nasip et. Çünkü bu doğum mübarek bir doğumdur, kutlu bir doğumdur. O dünyaya gelen rahmet meşalesinin sayesinde Allah-u Zülcelal ve İkram onun hatırına inşallah İslam alemine bir huzur, bir mutluluk, bir öze dönüş nasip eder. Kendisine dönüş nasip eder. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyun Veliyullah'ı tam iyi kavrayabilmeyi nasip eder. Biz onu diliyoruz. Zaten İmam Zeyn, ben bütün konuşmalarımda arz etmişim. Bütün konuşmalarımda bu olaya özellikle vurgu yapmışım. 12 imamı birbirinden tefrik etmek, ayırmaya çalışmak, birini başka bir şekilde göstermeye çalışmak en büyük ihanettir. Onlar birbirlerinden kopamazlar, ayrılamazlar, ayrılmazlar. Fikirleri, düşünceleri, görüşleri, mantık ve hareketleri aynıdır. Ama belki hareketin şeklinde, biçiminde değişiklik olabilir. Bu da koşulların, şartların getirdiği olaylara bağlıdır. Nitekim Hazreti babası Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da şehit olurken İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şehadetten sonra artık hiçbir işe karışmaz oldu. Amcası İmam Hasan aleyhisselam Muaviye'nin o entrikalarıyla, baskılarıyla barışa zorla, baskıyla barış yaparken babası Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela'da yakınlarıyla, çocuklarıyla birlikte şehadete koştu ve feci şekilde şehit edildi. Hazreti İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselam Kerbela olayında ağır hasta olmasına rağmen yine babasına yardım etmek için uğraştı, fakat Allah-u Teala'nın özel takdiri, Allah-u Teala kendisini temsil eden Kur'an-ı Kerim'i anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i yaşatacak, öğretecek ve kendisi adına insanlarla ilişki ve münasebet kuracak bir yüce şahsiyetin, bir hüccetin varlığını hep sağlamıştır. Bunun sebebi vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala anlatır, der ki o cehenneme gönderilecekler, yargılanacaklar, azaba düçar edilecek olanlar, bize hiç kimse gelip duyuruda bulunmadı, bizi hiç kimse uyarmadı, bize hiç kimse bir şey anlatmadı demesinler diye biz peygamberleri gönderdik, kitapları gönderdik, dinleri gönderdik ki yarın hiçbir bahaneleri olmasın. Onun için Allah-u Teala o kargaşanın, o savaşın içerisinde İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselamın yaşamasını istedi. Ve İmam aleyhisselam yaşadı. İmam aleyhisselam babasından sonra babasının ne yapmak istediğini anlattı, ne yaptığını anlattı, niye yaptığını anlattı ve kendisi de bir köşeye artık çekilerek o baskıların, zulümlerin karşısında bir köşeye çekilerek Rabbi ile artık raz ve niyaz etmeye, yani Rabbi ile konuşmaya başladı. Çok özel dostlarıyla sırlarını paylaştı. Hep Kerbela'da olanlar için ağladı, Kerbela'da olanlar için üzüldü. Kerbela'da olanlara sessiz kalan, seyirci kalan, kulak tıkayan, görmezlikten gelen, duymazlıktan gelenlere de ders vermeye çalıştı ki bak bugüne kadar böyle yaptıysanız da bundan sonra uyanın. Nitekim babası Kerbela'da şehadete koşarken en son
neferini de, yani kucağında 6 aylık bebeğini de kurban verdikten sonra bile oradaki olan insanlara evrensel bir çağrıda bulunarak, ey insanlar dedi, dininiz, inancınız da olmasa özgür yaşamayı seçin hayatınızda. Kendiniz gibi insan olan, kendiniz gibi yiyip içen, zevke sefaya düşkün olan insanlara kul olmayın. Onun için İmam Zeynül Abidin aleyhisselam da artık köşede oturup sessiz kalmayı seçti. Zira İslam'ın o boyutunu çok iyi anlamamız lazım. İslam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın hitapları müminlere yönelik çağrıları hep şöyle olmuştur. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar. Yani bunun içerisinde toplumun liderleri yoktur. Bunun içerisinde din adamları yoktur. Bunun içerisinde zenginler yoktur. Bunun içerisinde okuyanlar yoktur. Bütün inananlar bu olayda ben de varım diyenler sorumludur. Onun için İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselam öğretmek, eğitmek yolunu ve yöntemini seçti. Oturdu, ailesini eğitti, çok yakın dostlarını eğitti, öğretti, İslam'ı öğretti, ilgilenenleri. Zira biz bu hareketlerden, başta İmam-ı Ali aleyhisselamın peygamberden hemen sonra vefatında gelişen olaylar karşısında yaptıklarını göz önüne aldığımızda, İmam-ı Hasan'ın, İmam-ı Hüseyin'in, efendim, İmam Zeynül Abidin'in bütün bu hareketlerini göz önüne aldığımızda görüyoruz ki her Müslüman İslam'ın gerçeklerine sahip çıkmak mecburiyetindedir. Hakkı anlamak mecburiyetindedir.
Doğrudur. Değerli Hüseyin Hocam efendim, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Allah muvaffak etsin, başarı versin.
Sağ olun.
Sağlık, sıhhat diliyorum.
Teşekkür ederim.
Ve bu doğum münasebetiyle herkesi selamlıyorum. İnşallah, inşallah İmam Aleyhisselam hürmetine, Allah-u Teala onun hürmetine, onun o mazlumiyeti, haksızlığa uğraması hürmetine inşallah bizlere de teveccüh eder.
Amin. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda din alemi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini, Hazreti İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümü münasebeti etrafında dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi, İran ve Amerika arasındaki görüşmelerin ciddiyetini ele alırken, kıdemli diplomat Ali Larijani'nin nükleer anlaşmayı desteklediğini, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ihtilafları bir kenara bırakmanın zaferin anahtarı olduğunu belirttiğini aktarıyor. İttilat gazetesi, İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin sorunların çözülmesinin Allah'a güvenmek ve sahaya inmekte olduğunu belirttiği haberinde şunları aktarıyor.
İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, 41. Uluslararası Kur'an yarışmasına katılan seçkin hocalar, kariler, hafızlar ve çeşitli halk kesimleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kutlu doğum gününü tebrik etti ve Kur'an'ın ve peygamberlik mucizesinin sürekliliğini insanlık için büyük bir bereket olarak nitelendirerek, bu büyük mucizeden yararlanılırsa insanlığın tüm sorunları çözüme kavuşur ve toplumların hayatı düzene girer dedi. Ayetullah Hamenei Kur'an'daki tevekkül kavramını açıklarken, Kur'an'ın buyruğuna göre kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Dolayısıyla tevekkülün şartları yerine getirilirse bu ilahi vaat mutlaka gerçekleşir dedi. Devrim lideri Gazze halkının Siyonist rejime ve Amerika'ya karşı zaferini imkansızın gerçekleşmesine bir örnek olarak göstererek, biri çıkıp deseydi ki küçük Gazze bölgesinin halkı büyük bir güç olan Amerika ile savaşacak ve ona galip gelecek hiç kimse inanmazdı. Ancak bu imkansız gibi görünen olay Allah'ın izniyle gerçekleştiği ifadelerini kullandı. Ayetullah Hameni istikbarın sadece İran halkına değil birçok millete karşı olduğunu belirterek, İran halkının diğerlerinden farkı Amerika'nın zorba, yalancı, düzenbaz ve sömürgeci olduğunu ve insanlık ilkelerine bağlı olmadığını söyleme cesaretine sahip olmasıdır. Bu yüzden kahrolsun Amerika diyorlar. Oysa diğer halklar bu gerçekleri söyleme ve Amerika'ya karşı durma cesaretine sahip olmadıkları için bir sonuca ulaşamıyorlar dedi.
Cumhur İslami Gazetesi Şafak'ta 10 gün nedeniyle okullarda inkılap zilinin çalındığını, medyanın sessizliği sayesinde Suriye'de Alevilerin katliam edildiğini ve Mısır halkının Gazze halkının zorla göçüne karşı gösteri düzenlediğini aktarıyor. Cevan Gazetesi Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bu konuyla ilgili açıklamasını aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan ve Katarlı mevkitaşı basın toplantısı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine ilişkin, Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif değerlendirmesinde bulundu.
Tahran Radyosu.
Keyhan Gazetesi, Hamas'ın esir takası törenlerini Siyonist rejimi aşağılama programına çevirdiğini, ülkede altyapı ve kamu hizmetleri alanlarında İslam devriminin 12 büyük başarısını ve Cumhurbaşkanı'nın Batılılardan hiçbir eksiğimiz olmadığını kabul etmemiz gerektiğini söylediğini aktarıyor. Kudüs Gazetesi, Batı'da yine Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildiğine değindiği haberinde şunlara yer veriyor.
Danimarka'daki aşırı sağcı Sert Yol Partisi'nin lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Iraklı Hristiyan mülteci Salvan Momika'nın ölümünden sadece birkaç gün sonra aşağılık bir eylemle bir kez daha Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yaktı. Rasmus Paludan X sosyal medya hesabından Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı bu iğrenç eylemini gerçekleştirdiğini duyurdu. Danimarkalı politikacı Danimarka polisinin daha önce bu iğrenç eylemin yasaklandığını duyurmasına rağmen Momika'nın ölümünün ardından bir açıklama yaparak Kur'an-ı Kerim'e bir kez daha hakaret etti. İsveç medyası Perşembe günü 2023 protestolarında Kur'an-ı Kerim nüshasını yakan Momika'nın öldüğünü doğruladı. Paludan daha önce 2024 yılı Ocak ayında İsveç'in başkenti Stockholm'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde aşağılık bir eylemle bir Kur'an-ı Kerim nüshasını yakmıştı. Bu eylemini polis koruması altında ve İsveçli yetkililerin izniyle gerçekleştiren Paludan, bu olaydan bir hafta sonra Danimarka'daki bir caminin önünde bu aşağılık eylemini bir kez daha tekrarlamıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını Canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Günün birinde Şah Abbas Safavi İsfahan kentinde alimlerin huzuruna giderek insanlarla ilişkilerde onların doğuştan gelen asaletleri mi daha önemli yoksa toplumda ve aile içinde kazandıkları terbiye mi diye sordu. Şeyh kendisine kalırsa asaletin daha üstün olduğunu söylemesine rağmen şaha göre terbiye daha önemliydi. İkisi arasında tartışma kızıştı. Fakat hiçbiri diğerini ikna etmeyi başaramadı. Şah, şeyhe, kendi hakkaniyetini ispatlamak için onları kendi sarayına davet etti. Ertesi gün batımından şeyh saraya girdi. Gerekli ilk protokollerin yapılması ardından akşam yemeği zamanı geldi. Büyük ve mükellef bir sofra kuruldu. Fakat lamba ve elektrik olmadığı için misafir odası karanlık içerisindeydi. Bu sırada şahın el çırpması ile ellerinde mumlar olan 4 kedi belirdi ve ortayı aydınlattı. Bunun ardından şah şeyhin sırtını sıvazladı ve şöyle dedi. Sana terbiyenin asaletten daha önemli olduğunu söylediğimi gördün mü? Şeyh şaşkınlığını üzerinden atamazken şöyle karşılık verdi. Ben sadece bir şartla sizin söylediklerinizi kabul ederim. O da şu ki yarın da bugünkü gibi davranırlarsa. Kendisine güvenen şah şeyhin önerisini kabul etti. Şeyh saraydan çıkınca hemen işe koyuldu. 4 çorap aldı, her birinde birer fare gizledi. Ertesi gün saraya gidip kediler odaya girince fareleri salıverdi. Aniden her şey alt üst oldu. Kedilerden biri bir fareyi kovalarken diğeri öbür tarafta diğer farelerin peşinden koşturuyordu. Bu kez şeyh şahın sırtını sıvazladı ve şöyle dedi. Padişahım, unutmayın ki kedinin asaleti fareyi yakalamaktır. Terbiye ile kedi ehlileştirilebilir. Fakat ne zaman kedi bir fare görürse kendi aslına ve asaletine döner. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet, Bugün sizlere padişahlar ve imparatorların tarihi, anıları, savaşlar ve aşırı taleplerinden bahsedeceğiz. VI. yüzyılın sonlarıydı ve Şah Abbas Safavi Avrupalıların İran'la iletişime susadığını biliyor ve onların bu güçlü arzusunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyordu. Osmanlı İmparatorluğunu yenmek için onlarla askeri bir ittifak arıyordu ve İran ipeği için iyi bir pazar bulmak için çalışıyordu. Bir grup İngiliz tüccar İran'ın başkentine geldiğinde Şah Abbas Avrupa ülkeleriyle ilişkiler kurmak için iyi fırsata sahip olduğunu hissetti. Bu grubun lideri görevi İran Şahı'nı Osmanlılarla savaşmaya teşvik etmek ve İngiliz tüccarlarla imtiyazlar sağlamak olan 1565 ila 1635 yılları arasında yaşayan Sir Anthony adında bir adamdı. Abbas, Anthony Shirley ile arkadaşlarını sıcak bir şekilde karşıladı. Özellikle de topçu kullanımını bildiğini ve bunları İranlılara öğretebileceğini anlayınca onu daha çok sevdi. Şah, Anthony Shirley'e İspanya kralının sarayına bir büyükelçi gönderme niyetinde olduğunu bildirdi. Shirley, krala büyükelçisini tüm Avrupa krallarının sarayına göndermesini teklif etti. Ve bu büyükelçiye eşlik etmeye istekli olduğunu duyurdu. Şah Abbas, Anthony Shirley'e eşlik etmeleri için Hüseyin Ali Bey adlı generallerinden birini ve birkaç İranlıyı görevlendirdi. Robert Shirley adlı Anthony'nin kardeşini İran ordusunu güçlendirmek için askeri yeteneklerini kullanması yönünde İran'da tuttu. Şah Abbas altın mührünü Shirley'e verdi ve ona şöyle dedi. Kardeşim, benim krallığım kadar değerli olsa bile mühürleyeceğin her şeyi kabul edeceğim. Sonra onu yanağından öptü ve Shirley'nin elini avcunun içine alıp şöyle dedi. Kardeşin benim kardeşim gibidir. "32 deve Şah Abbas'ın hediyelerini Avrupa krallarına taşıyordu. Elçilerden oluşan kervan develerle birlikte Avrupa'ya gitmek üzere Rusya'nın yolunu aldılar. Rusya'nın ardından Şah Abbas'ın elçileri Avusturya ve Almanya'ya, oradan da kilisenin Avrupa'daki en yüksek otoritesi olan Papa ile görüşmek üzere İtalya'ya gittiler. İtalya'da Hüseyin Ali Bey, Şah Abbas'ın Papa'ya gönderdiği hediyeleri takdim etmek niyetindeydi. Ancak develerin yüklerinde bu hediyelerden hiçbir iz kalmamıştı. Anthony Shirley ile yaptığı birkaç konuşmanın ardından Rusya'da kalan İngiliz tüccarlarla neler konuştuğunu fark etti. Shirley, Şah Abbas'ın pahalı hediyelerini Rusya'da yaşayan İngiliz tüccarlara satmıştı. İngiliz adam hiçbir şekilde kendini savunamadı. Bu nedenle kervandan ayrılarak Venedik'e kaçtı. Şah Abbas, Anthony'nin kaçtığını duyunca kardeşi Robert'i kötü davranmadı. Robert Shirley, Osmanlılarla savaş sırasında İran ordusunda iyi görev yaptı. Öyle ki Şah, ordusunun büyük bir kısmının komutasını ona verdi. Her halükarda Osmanlı İmparatorluğu, İran'ın ve Avrupalıların ortak düşmanıydı. Ve Robert'in de kardeşi gibi İranlılara oyun oynaması ve askeri bilgisini bu ortak düşmanla savaşta kullanmamasının hiçbir nedeni de yoktu. Öte yandan Şah'a kendini kanıtlaması gerekirdi ve Şah'ın kardeşinden intikamını ondan almaması için İran ordusunu kendi bilgisine bağlı tutması gerekirdi. Şah Abbas ordusunu güçlendirerek Osmanlılara sert bir mağlubiyet tattırdı. Ancak ipek ticaretinde önemli bir ilerleme kaydedemedi. Birkaç yıl sonra Richard Steele adında genç bir İngiliz yurttaşlarından birini bulmak için İran'a geldi. Bu adam Steele borçluydu ama Steele İsfahan'a vardığında borçlusunu şehirdeki yabancı kalabalığın içinde bulamadı. Borçlusunu bulmak için Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Ancak Steele İran'a eli boş terk etmek istemedi. İran'ın soğuk kışlar yaşadığını ve İngiliz çuha kumaşları için iyi bir pazar olduğunu fark etti. Doğu Hindistan şirketi bir süredir İngiliz çuha kumaşlarını Hindistan'a götürüyordu. Ancak Hindistan pazarı artık bu kumaşları satın almak istemiyordu ve kumaşların çoğu şirketin deposunda kalmıştı. Richard, Doğu Hindistan şirketinin temsilcisiyle görüşerek İran kışlalarının o kadar soğuk ve berbat geçtiğini anlattı ki, şirket temsilcisi İran'la ilişki kurmaya karar verdi. Ve bir süre sonra Richard Steele tekrar İran'a geldi ancak bu sefer yalnız değildi. Şirketin temsilcisi de onunla birlikte İran'a gelmişti. Avrupalılardan daha hayal kırıklığına uğramayan Şah Abbas onları memnuniyetle karşıladı. Ve çalışmalarının ilerletilmesi emrini verdi. İngiliz Doğu Hindistan şirketinin temsilcisi, şirketin faaliyetleri için İran'ın Cask limanını seçti ve bir süre sonra Hicri Gameri 1025 miladi 1616 yılında ilk İngiliz ticaret gemisi büyük bir kumaş kargosu ile Cask'a ulaştı. İngilizler Şiraz ve İsfahan'da ticarethaneler kurdular. Ardından Şah'tan ülke çapında serbestçe ticaret yapmalarına izin veren başka bir kararname aldılar. Bu kararnameye göre İran hükümetinin hata yapan ve suçlu bulunan İngilizleri yargılamasına izin verilmiyordu. Suçlu İngilizler İngiltere yasalarına göre yargılanmaları üzere İngilizlere teslim edilmeliydi. Bu ayrıcalık İran tarihinde kapitülasyon olarak anılmaktadır. Ve İranlıların Batılılara verdiği en büyük ayrıcalıklardan biridir. Bütün bu tavizler karşısında Şah Abbas Safavi'nin İngilizlerden tek beklentisi vardı. O da şu ki Portekizlileri Hürmüz Adası'ndan çıkarması ve bu adayı İran topraklarına geri vermesi konusunda İngilizlerin kendisine yardım etmesiydi. Portekizlilerin Hürmüz Adası'nı işgal etmesinin üzerinden 100 yıldan fazla bir zaman geçiyordu. Fakat İran hala güçlü ve düzenli bir donanma sağlayamamıştı. Bu zayıflık İran Şahı'nın Fars Körfezi'nde bulunabilmesi, adalarını ve kıyılarını savunabilmesi için Avrupa ülkelerine birçok taviz vermesine neden oldu. Şah Abbas, İran'ın işgal altındaki adalarını ve kıyılarını geri almak için zaten daha önce birçok çaba sarf etmişti. Şah Abbas, Fars hükümdarı İmam Kuli Han'a Portekizlilerin Fars Körfezi kıyılarında inşa ettiği limanı serbest bırakmasını emretmişti. İmam Kuli Han'ın askerleri zorlu bir mücadele ile limanı Portekizlilerden kurtardı ve Şah Abbas Safavi'nin onuruna Bender Abbas adını verdi. Bir süre sonra büyük teknelerle Bahreyn'e ulaşıp bu adayı Portekiz askerlerinin elinden almayı başardılar. Artık yalnızca Hürmüz Adası Portekizlilerin elindeydi. Ancak Hürmüz'ü işgalden kurtarmak Bahreyn'deki savaş kadar kolay olmadı. Portekizliler bu adada mevzilerini büyük bir güçle savunuyorlardı. İşte bu yıllarda Portekiz kralının aşırı talepleri onun ölümüne neden oldu. Portekiz kralının dayısı olan İspanya kralı, kendisini bu varisi olmayan kralın varisi olarak göstererek Portekiz'i ele geçirdi. Avrupa'daki bu güç değişimi, Portekizlilerin dünyanın farklı yerlerinde işgal ettiği tüm toprakların hiçbir çatışma olmadan İspanya'nın eline geçmesine neden oldu. Şimdi İspanya'nın İran'daki büyük elçisi Şah Abbas'ı Portekiz'den aldığı toprakları geri vermeye ikna etmeye çalışıyordu. Şah Abbas'a bunu yapması halinde İspanya kralının da Osmanlı'ya karşı savaşta İran'a yardım edeceğini önerdi. Ancak İspanya Büyükelçisi'nin İsfahan'a gelmesinden önce Şah Abbas Osmanlılarla barış yapmıştı ve Avrupalı askeri güçlere ihtiyaç duymuyordu. Ayrıca İngilizlerle deniz kuvvetlerini kullanarak Hürmüz Adası'nı yakın zamanda Portekizlilerden geri alma konusunda anlaşmıştı. Şah'ın İngilizlerle Hürmüz Adası'nı geri alma konusunda yaptığı anlaşma tamamen gizliydi. Kimsenin bunu bilmemesi gerekiyordu. Şah Abbas, İspanyolları Hürmüz'ü geri alma niyetinde olmadığı konusunda güvence vermek için her fırsatı değerlendirdi. Şah Abbas'ın İspanya Büyükelçisi ile yaptığı son görüşmede Fars hükümdarı İmam Goli Han da hazır bulundu. Toplantı sonunda Büyükelçi veda etmek için ayağa kalkınca Şah Abbas, İmam Guli Han'a dönerek atın hazır olup olmadığını sormasını emretti. İmam Guli Han, Şah'ın emrini yerine getirmek için o kadar acele ediyordu ki ayakkabılarını bile giymeden saray ile bahçe arasını yalın ayak koştu. Birkaç dakika sonra başı yüzü ter içinde bir halde saraya koştu ve şöyle dedi: "At hazır." Şah, İspanyol Büyükelçisine dönerek şöyle dedi: "Fars hükümdarının seni ne kadar sevdiğini görüyor musun? Sonsuza kadar iyi komşular olacaksınız." İspanyol Büyükelçisi gülümseyerek: "Hükümdar efendi, size itaat ettiler, var güçleriyle emrinizi yerine getirmek istediler," dedi. Büyükelçi Şah'a iltifatlarını ciddiye almadığını ima etmek istedi. Fakat belki de İmam Kuli Han'ın kendisiyle olan ebedi dostluğunu ciddiye almıştı. Şah Abbas'ın da vurguladığı konu, İspanyolların yakında İngilizlerin yardımıyla Hürmüz'e saldıracaklarını hiçbir şekilde anlamamalarıydı. 4 yıl sonra Hicri Kameri 1031, Miladi 1621 yılında İmam Goli Han'ın askerleri ve İngiliz gemileri Hürmüz'e saldırmaya hazırdı. Ganimetlerin iki ülke arasında eşit olarak paylaştırılması kararlaştırılmıştı. Ama İngilizlerin talepleri paylarından çok daha fazlasıydı. İngilizler Hürmüz'deki Portekiz kalesinin kendi tasarrufunda olmasını ve Hürmüz'den ithal veya ihraç ettikleri hiçbir mal için gümrük vergisi ödememek istiyorlardı. Ayrıca diğer ülkelerin ödediği geçiş ücretlerinin yarısının İngiltere'ye ulaşması, Portekizli Hristiyan esirlerin İngilizlere teslim edilmesi ve en önemlisi de İran'ın da İngiliz savaşının maliyetinin yarısını ödemesini talep ettiler. İran'ın donanması olmadığı ve kurma çabası göstermediği için tüm bu ağır ve tuhaf imtiyazlar İngilizlere verildi. İngilizler de bu şekilde bir taşla iki kuş vurdular. Hem ana rakiplerini Fars Körfezi'nden kovdular hem de İran ile çok tatlı bir anlaşma yaptılar. İran ve İngiliz kuvvetleri Hürmüz'deki Portekiz kalesini ele geçirdiler ve Portekizlileri sonsuza dek Fars Körfezi'nden sürdüler. Şah Abbas, Portekizliler gibi İngilizlerin de bir yeri işgal etme niyetinde olmadıkları ve kendisiyle ticaret ve görüşme yapacakları ile avunuyordu. Fakat İngilizlerin talep ettikleri tavizler Portekizli işgalcilerin zulmünden farklı bir şey değildi. Şah Abbas, kedinin aslının fare yakalamak olduğunu unutmuştu. Evet değerli dinleyicilerimiz, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün sizlere Şah Abbas Safavi döneminde İngilizlerin girişimleri ve yaşanan gelişmelerden bahsettik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
İlk Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Hazreti Musa aleyhisselam kendisini hocasına tabi bir talebe olarak tanıtıyor ve Hazreti Hızır'dan peşinden gitmek üzere icazet istiyor. Bu talep talebenin hocasına karşı tevazu derecesini gösteriyor. Gerçekte herhangi bir insan hocalık mevkiine yerleşince ona gösterilecek saygı da kat kat artar. Hazreti Ali aleyhisselam bir vicizesinde şöyle buyuruyor. Bir talebe bir meclise girdiğinde o mecliste hocasını görürse herkese selam vermesi gerekir. Ancak hocasına ayrı bir selam vermesi ve saygı göstermesi gerekir. Hazreti Ali aleyhisselam başka bir yerde de şöyle buyuruyor. Oturduğun yerden baban ve hocan için ayağa kalkarak dur. Hatta hükümdar olsan bile. Hocaya gösterilecek saygı ve tevazu o kadar önemlidir ki İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Eğer biri bir başkasına bir mesele öğretir veya bir ilimden bir söz öğretirse onun maliki olur. Allah Resulü'nün bu tabiri belki de kafalarda yoksa talebe köle gibi pazarlanabilir mi sorusunu oluşturabilir. Allah Resulü şöyle devam eder. Ona emir verebilir veya herhangi bir işten men edebilir. Yani köleler sahiplerinin emirlerini dinlediği gibi talebelerin de alim ve muttaki hocaların emirlerine uymaları gerekir.
İslam dininde ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri siyerinde sürekli ulema ve bilginlere saygıya vurgu yapılmıştır. Yüce Allah Hazreti Musa ve Hazreti Hızır öyküsünü beyan ederek öğretmenlere pratikte saygıyı en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kehf suresinin 66. ayetinde Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan şöyle soruyor. Sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Aynı surenin 69. ayetinde ise Hazreti Hızır'dan cevap alamayan Hazreti Musa bu kez şöyle diyor. İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
Tahran Radyosu.
Bu iki kısa cümlede Hazreti Musa'nın talim ve terbiye ve öğretmen konusunda nasıl davranılması gerektiğini beyan ediyor. Gerçi Hazreti Musa ulul azm peygamberlerden biriydi. Ancak bu mevki hiçbir zaman talebenin hocasına karşı göstermesi gereken edep ve saygıya mani olmadı.
Bilim öğrenmenin bir başka püf noktası da talebenin hocanın huzurunda sessiz olmasıdır. Talebe hocasının huzurunda susmalı ve pür dikkat hocasını dinlemeli ve söylediklerini anlamalıdır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Hocanın huzurunda bulunduğu vakit konuşmaktan ziyade dinlemek için hırslı ol. Bazı insanlar büyüklerin ve alimlerin meclisine katıldığında sürekli konuşmaya ve bilgili olduklarını göstermeye çalışıyor. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam talebelere hocanın huzurunda daha çok onun sözlerini dinlemelerini tavsiye ediyor. Çünkü gerçekte fırsat çok azdır. O zaman iyice dinlemek ve öğrenmek gerekir.
Sabır, talim ve terbiyenin bir başka adabıdır. hocanın ikazlarını benimsemek ve talebesine karşı sert ve kesin tavırla davranmasına sabırlı olmak, talebeliğin en önemli adabıdır. Bu durum Hazreti Hızır ve Hazreti Musa öyküsünde en iyi şekilde beyan edilmiştir. Zor şartlarda bilim öğrenmeye karşı sabırlı olmayan kimse bilim öğrenmekte hocasını izlemekten geri kalabilir. İşte bu yüzden talebeler hocalarından bilim öğrenirken çok sabırlı olmaları ve bilim öğrenmede acele etmekten kaçınması ve hemen her şeyi öğrenmeyi beklememesi ve eğitim sürecini sonuna kadar tamamlaması gerekir. Nitekim Hazreti Hızır da Hazreti Musa'ya eğitim verirken ona sabırlı olmayı ikaz etmiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.